Lucien, Can Dündar, 30. ayrım. Tam bu noktada Hamit lafa girdi. Diğer davetli eşlerinin yanında Lucien'i göstererek, "Efendimiz," dedi. "Lucien cariyeniz bu bakımdan Türk kadınlığının mükemmel bir örneğidir. Bu çeşit mevzularda kendisinden çok faydalanılabilir." Eşiyle iftihar ediyor, Gazi'nin de Türklüğe gönül vermiş bu özel kadını takdir etmesini bekliyordu. "O arada var mıdır Türkler arasında böyle hanım?" sözünü de ağzından kaçırdı. Hamit'in ecnebi eşini yüceltmek için Türk kadını aşağılaması Gazi'nin affedemeyeceği bir hataydı. O ana kadar büyük bir incelikle davetlilere iltifatlar etmiş iken son işittikleri karşısında birdenbire gözleri şimşeklendi. Onu yakından tanıyanlar kopacak fırtınanın habercisi olan serinliği hissettiler. Cumhur reisi kızdığında lafa girerken kullandığı hitapla Hamid'e "Beyefendi" diye seslendi. "Estağfurullah Gazi Hazretleri, bana beyefendi demeyiniz," dedi Hamid. "Ya ne diyeyim? Sadece adam deyiniz." "İşte onu diyemediğim için beyefendi diyorum ya." Hava buz kesti, herkes sustu. Tabiat gazap kussa ancak böyle bir hayret ve bozguna yol açardı. Ama bitmemişti. Gazi Lüseyin'i göstererek, "Bu mu Türk kadınlığının timsali olan kadın?" diye gürledi. "Bu hanım asla Türk kadınlığına örnek olamaz." Lucien ne olduğunu anlamaya çalışan bir şaşkınlıkla baka kalırken Hamit ezik ve bitik bir halde koltuğuna yığıldı. Durumun vahametini fark eden Hamdullah Supi hemen şairin koluna girdi, onu bitişikteki odaya taşıdı. Senelerce sabırla inşa ettiği kainat başına çökmüştü. Gazi'nin gözüne girmek niyetiyle eşini vitrine koymuş, ancak Lucien'e atılan taş onu devirip Hamit'e en hassas yerinden, yüreğinden vurmuştu. Yeniden ayağa kalkması zor oldu. Birer harabe halinde Türk ocağı binasından ayrılırken bu öfkenin sebebini çözmeye çalıştılar. Hamit ki meclise sık gelmediği hatırlatıldığında, millet meclisinin eleştirisiz celselerine Gazi'nin her şey konuşulan sofralarına tercih ederim demişti. Şimdi huzurda ağır bir eleştirinin hedefi oluyordu. Onca iltifat şiiri, bunca güzellemenin ardından küçük düşüren bu muamele neden olabilirdi? Gazi daha 5 sene evvel köşkünde ağırlayıp şairane dehasını övdüğü şairi ve eşini neden herkesin içinde küçük düşürmüştü? Cariyeniz takdiminin yepyeni haklarla donattığı yeni kadına hiç yaraşmamasından mı? Lucien'in İstanbul'da gönül maceralarına dair dedikoduların kızgınlığından mı? Yeni bir toplum hamlesinde 4 sene evvel kabul edilen medeni kanun, çiftlere nikah mecburiyeti getirdiği halde onlar nikahsız yaşadıkları için mi? Belki hepsi birden. Bastıkları toprağın zelzele yemiş gibi topukların altında sarsılışını hissederek ayrıldılar başkentten. İstanbul'a dönüşte yapacakları iş medeni nikah için resmi makamlara müracaat etmek olacaktı. 166. 31 Temmuz 1930 İstanbul. 31 Temmuz 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin 1. sayfasındaki haber Abdülhak Hamit Bey Lucien Hanım'la evleniyor başlığını taşıyordu. Gazetenin muhabiri üstad ile eşini Çamlıca'daki köşklerinde ziyaret etmiş ve günlerdir İstanbul'da dolaşan haberin aslı olup olmadığını sormuştu. Habere göre Hamit, "Bu da nereden çıktı? Biz senelerden beri evliyiz," demişti. Halbuki de değillerdi. Muhtemelen Gazi'nin azarlamasından sonra medeni kanun gereği ve Hamid'in mirasına dair muameleyi kolaylaştırmak için ikinci kez nikaha ihtiyaç duymuşlardı. Şair-i Azam'dan haberi doğrulatamayan muhabir Lucien Hanım'a yönelmiş ve şu cevabı almıştı. 1912 senesinde Brüksel'de başlayan dostluğumuz bugün bu saate kadar hemen aynı şekilde devam etti. Ruhlarımız yek diğerini sevdi. Kalplerimiz birbirimiz için her gün biraz daha samimiyetle çarpıyor. Şimdi uzun senelerin bize bahşettiği bir hakla adet yerini bulsun diye belediyeye her hususta beraber olduğumuzu kaydettirdik. Bu bizim en tabii hakkımız, değil mi? Gazetenin ertesi günkü 1. sayfasında Hamit ve Lucien'in nikah masasında ellerini açmış dua eden nikah memuru huzurunda resmeden bir karikatür yayımlandı. Altında Abdülhak Hamid'in bir sözü vardı. "Rüya değil bu, aynı ile vaki." Birbirleriyle üçüncü evlenişleriydi bu. Biri Londra'da, ikincisi İstanbul'da Fuat Paşa Türbesi'nde ve şimdi yine İstanbul'da nikah dairesinde. Hamit altıncı evliliğini üçüncü kez Lucien'le yapıyordu. Lucien dördüncüsünü üçüncü kez Hamit'le. Çok değil, bir ay sonra 8 Ağustos Cuma günü Deniz Yolları İdaresi'nin büyük otelde verdiği baloya davet edildiler. Balonun şeref konuğu Gazi Hazretleri'ydi. Davet öfkenin dindiğine işaretti. Yeniden buluştular. Cumhur Reisi bir ay evvelki Türk kadını tartışması hiç yaşanmamış gibi sıcak ve samimi davrandı. Müzik başladı. Gazi Lucien'i dansa kaldırdı. Bu dans adeta gecikmiş bir nikahın hediyesiydi. Uçuşan ayak parmaklarıyla diğer davetlilerin kıskanan bakışları altında son buluşmanın kötü hatırasını sildiler. 18 yaşındayken Türk sefirine tutulup onun peşinden hiç bilmediği bir diyara yerleşen güzel balon kızı, şimdi vatan bildiği ülkenin cumhur reisinin kollarında dans ediyordu. Gazi'nin hiddetiyle bir batağa saplanmış gibi görünen yolları, yine Gazi'nin affıyla yeniden çiçeklenmişti. Zaten müşterek hayatları da böyle meddü cezirlerden ibaret değil miydi? 167. Müşterek hayatımız birçok çelişik unsurdan oluşmuştur. Uzun ve sabır isteyen gayretler sayesinde bir neticeye vardık. Birbirimizi anlamak neticesine. Bu suretle her birimizin yetenek ve kusurlarımızın birbirine uyumu ve belki bunların iç içe geçmesidir ki esaslı faziletlerimizdir. Birlikte hülyalarımızın arkasından koşmak bir tür silah arkadaşlığı sayılır. Hepimiz bu arkadaşlığın kıymetini biliriz. Bunca yıl bazen çiçekli ve ekseriye inişli yokuşlu dar yollarda yürüyüş, yorucu parkurlar, acıklı ayrılıklar, ümitsiz teşebbüsler, mesut günler. Bütün bunlar çöle serpilmiş vahalar ve seraplar gibi hayatımıza serpilmiştir. Yavaş yavaş aramızdaki muhabbet abidesi harabelerin üzerinde yükseldi. Sebatla, heyecan ve aşkla taşlarını teker teker koyarak evimizi yaptık. Mucize kabilinden tekrar kurulan bu çatının altında Abdülhak Hamit, bu ideale susamış adam, her zaman kendisini meşgul etmiş olan meseleleri, eşyanın büyük sırrını tekrar ele almaktan ve tahlil etmekten zevk duyduğu eserler serisini yazıyor. Cinunu Aşk, Yabancı Dostlar, İlhan, Turhan, Tayflar Geçidi, Ruhlar, Arziler. O bir muazzam kanat darbesiyle yükseliyor, biz de onunla beraber erişilmesi neredeyse imkansız irtifalarda süzülüyoruz. Onunla beraber bu toprağa mensup olmayan ışıkların parladığı korkunç sema kademeleri arasında dolaşıyoruz. Onunla beraber derinliklerinden ilahi namelerin yükseldiği geniş ağızlı uçurumun üzerine başımız dönecek derecede eğiliyoruz. Karanlıklarda parıldayan bu ışıkların muammaengiz manzarası karşısında kamaşmış gözlerimizi tekrar kapıyoruz. 168. 1931 İstanbul. Fırtınalarla boğuşarak açtıkları bir okyanustan nihayet bir sükût limanına varmışlardı. Yara bere içinde, bitap, harap lakin yine el eleydiler. Yaşadıkları kasırgadan geriye birbirlerine yazıp meçhul bir istikbalin koynuna bıraktıkları mektuplar kalmıştı. Hamid'e göre bu mektuplar kazazade bir bağlılık macerasının destanlarıydı. Sevda yeliyle şişen pusulasız yelkenlilerin seyir defteri. Vardıkları sahilde sular önceden durulup sonra çekildiğinde birbirlerine yolladıkları o mektupları gömüldükleri yerlerden birer birer çıkarıp değiş tokuş ettiler. Yeniden okudular, satırları harlayan hasretten elleri yandı. Kırık bir pusulada tek satırlık bir not. Vedalaşmanın ardından ilk limandan çekilmiş bir telgraf. Ayrıyken hiç tat vermeyen bir şehri paylaşma isteğiyle yollanmış bir kartpostal. Veya buram buram vuslat özlemi kokan uzun mektuplar. Birlikteyken susup uzakken mütemadiyen ağlayan satırlar. Ne olacaktı şimdi bunlar? Şair-i Azam yeniden okuyunca mektuplardaki edebi hasreti ve edebi lezzeti yeniden keşfetti. Kendi yazdıklarını değil ama kendisine yazılanları orijinal halleriyle Fransızca olarak yayınlamayı teklif etti. İtiraz etti Lucien. Bu kadar özel ve şahsi evrak nasıl yayımlanırdı? Benim özel hayatım yok dedi Hamit. Senin de. Bizim böyle hayatımız olamaz. Meydanda yaşamaya mahkumuz. Evimiz bir camdan evdir. Böyle olunca da herkesin bizi aslımızdaki gibi bilmesi, tanıması daha iyi. İnsanlar bizi anlamaz veya tasvip etmezse zararı onlara yahut bize. Madem ki bizi kuşatan duvarlar şeffaf, bu şeffaflık bari buğulanmasın. İstesek de istemesek de vaziyetimiz bu. Bunların yayınlanması için bekleyebiliriz. Neyi beklemeli? Kekeledi Lüsyen, emin değildi. Bilmem, değil mi? Demek istiyordum ki, kelimelerden korkma kızım. Sonrasını düşünüyorsun, belirsiz bir zamanı, kendin için bile olsa. Kaçamakları bırakalım. Neden korkuyorsun şimdi? Zehirli ve ucuz söylentilerden. Ne yapsan onların önüne geçemezsin. İt ürür, kervan yürür. İş bir kere insanları ve hadiseleri olduğu gibi kabul etmektedir. Kimi göklere çıkaracak, kimi yerin dibine batıracak tabii. Olanı biteni yerimizden ibretle seyrederiz. Biz diyorum, iyi anlıyorsun ya, bu mektuplar yayımlandığı zaman yalnız olmamak lazım. Bu son ihtarda bir veda iması vardı. Anlamamış gibi sordu Lüsyen. Yalnız mı? Sus, kederli ve ıstıraplı şeylerden bahsetmeyelim. Yok edelim şu mektupları, en kestirmesi bu. Katiyen, hakkımda mevcut olacak vesikaların en güzelleri bu mektuplardır. Bunların her biri en kısası bile doğru ve ayrıntılı bir hamitnamedir. Evet ama mal benim diye tebessüm etti Lüsyen. İtiraz etti Hamit. Muhatapları ben olduğuma göre benimdir de. Daha beklesek? Çok vaktim yok Lüsyen. Aman susun. Sevdiğinin kollarına atıldı Lüsyen. Biraz ağlaştılar. Hamit müşfik ellerini ağlayan kadının saçlarında gezdirirken gamlanma dedi. Bizi bundan sonra hiçbir şey katiyen ayıramaz. Kaderimizdeki yegane ıstırap ayrılıktı. Lütfundan dolayı Allah'a şükredelim. Artık hiç ayrılmayacağız. Ne bu dünyada ne öbür dünyada. Üst tarafın ne önemi var? Lucien o andan itibaren mektupları yayıma hazırlamaya girişti. Günbegün göz nuru dökerek, acı çekerek, özenip bezenerek büyüttüğü kızını görücüye hazırlar gibi. Okuduğu her satırda yazıldığı seneye ve yere gidiyor, o devri yeniden yaşıyordu. Hamit'in tabiriyle camdan bir eve taşınmanın güçlüğü ortadaydı. Ters çıkarılmış bir kaza, boynundan tutup çevirir gibi yüreğini çırılçıplak ortaya serecekti. Arada yazdıklarından utansa da çıkarmaya kıyamıyor, o satırları yazan kendi gençliğini hayretle inceliyor, hasret içinde çırpınan derdini, sevgisini şimdi sararmış ak kağıtlara kazıyan o küçük kıza, olgunluğun getirdiği bir hoşgörüyle gülümsüyor, acıyor ama her seferinde cesaretine şapka çıkarıyordu. Abdülhak Hamid'e Mektuplar 1920-27 kitabı 7 senede yazılmış 175 mektupla Fransızca olarak baskıya hazır olduğunda Hamit, kitabı himayesine aldı ve okurlarına bizzat takdim etmek için bir ön söz yazdı. 169. Bu mektuplar içerdikleri duyguların birliği bakımından gün doğumunun gün batımıyla yakınlaşması gibidir. Bu mektuplar bir hasretten bir hasrete, bir ayrılıktan bir gurbete sesleniştir. Bir ruhtan bir ruha, sevgi dolu bir yürekten, yaralı bir yüreğe hem sesleniş hem cevaptır. Kazaya uğramış bir bağlılık macerasının menkıbelerini anlatırlar. Bu mektupların her biri yumuşak ve nazik bir feryat, bir ayrılık ve özlem çığlığı, bir istikbal vaadi, incelikli ve şevketli bir müjde, bana dair bir vefa destanı. Kısacası bu mektupların her biri, en kısası bile meşru ve ayrıntılı bir hamitnamedir. Maddi ve manevi güzellikleri kişiliğinde toplamış olan az bulunur bir zeka, yine o bir oluş sebebiyle ürkek bir faniye yaslanmış idi. Bir zamanlar bir eserimde, seneler geçmiş olmalı aradan, bu tahavvül hep onların eseri. Yıllar geçmiş olmalı aradan, bu değişme hep onların eseri. Yolunda devirlerden şikayet eden ben, şimdi görmüş oluyorum ki aramızda geçen 7 ayrılık senesi sonsuzluktan yansıyor gibi görünen sevgimizde hiçbir değişme yaratmamıştı. Sanki ayrılık dakikaları uzadıkça kavuşma seneleri kısalmıştı. Yaşlılıkla gençliğin bu olağanüstü uyumu iki ruh halinin evlenmesi diye nitelenebilir. Bir tarafta hiç maddi çıkar yok iken, diğer tarafta türlü maddi çıkarlar bulunur iken, bu genç soyluluk sahibesinin çıkarsız tarafı olan bağlılığında gösterdiği özverili sebat, takdir edilecek bir şaşkınlıkla yorumlanır. Bu mektupların edebi değerine gelince, üslubunun incelik ve temizliği ve ifadesinin samimi ve kişilikli oluşu noktasından az bulunur şeyler sayılmaya uygundur. Zaten Balzac'ın dediği gibi, bir büyük tutku bir şaheser kadar az bulunur. Beni anlayan onunla, onu anlayan ben olmak. İşte bizi birbirimize bağlayan ilk sebep. Abdülhak Hamit. 170, 1932 İstanbul. Letrese Abdülhak Hamit, 1920-27. 1932 senesinde Lucien Abdülhak Hamit imzasıyla yayımlandı. Kitabın kapağında Ovidius'un Latince bir cümlesi vardı. Lucien'in sıla hasretiyle boyun bükerek resmedilmiş portresinin üzerine Hamid'in iliştirdiği bir cümleydi bu. Hamid'in tercümesiyle sensiz de seninle de yaşanmaz. Bu yalın cümlede sevilene duyulan sonsuz aşkla ona tahammül güçlüğünü ilan cesareti bir aradaydı. Kitapta Hamid'in cevabi mektupları yoktu. Sadece o uzun ayrılık senelerinde Lucien'in gönderdikleri. Hamit camdan evin kendine ait odasında kepenkleri indirmişti. Kitabın çıkmasıyla Lucien ve Hamit haklarında senelerdir devam edip gelen söylentiye kalbi satırlarla cevap vermiş oldular. İlişkileri kendi üzerlerine tuttukları bir ışıkla aydınlandı. Kitap edebiyat aleminde ilgi uyandırdı. Lucien hakkında iltifatkar yazılar kaleme alındı. Cenab-ı Şehabettin edebiyatımızın Hakan-ı Hamid'in bir yabancı diyar tazesine bağlanışının nasıl bazı kıskançların yüreğini burktuğunu hatırlatıyor. O kıskanç hizbi, o zaman Hamid'den ayırmayı başardıkları bu yıkık kadının önünde şimdi baş keserek özür dilemeye davet ediyordu. O ne kadar şakrak, uyanık ve kıvrak uslup ve ölçüye uymayı ne kadar unutmayan ve sayfa hakkını vermekte nasıl hiç sendelemeyen bir isabeti var. Ve hiçbir zaman ahenge hürmetlerini ihmal etmeksizin cümleler ne şaşılacak bir maharetle şimdi bir feryat, ötede bir inilti, biraz sonra sakin bir hikaye ve nihayet dudakları bükerek bir zorba gülüşü oluyor. Zeki ve ince muharrir hiçbir zaman boş boğazlığa düşmeksizin sık sık sevgili Hamid'in hayatından bir katmer kaldırmayı veya ruhunu örten perdenin bir ucunu aralamayı ihmal etmiyor. Bu yarım ifşaatından dolayı edebiyat tarihimizin Lucien hanımefendiye şükran duyması lazım gelecektir. Cenab-ı Şahabettin de cevapların kitapta mektuplarla yan yana bulunmayışını esef ediyor. Şimdiki haliyle yarısı meçhulümüz kalan bu münasebet, bize telefonun yalnız bir ucundan dinlediğimiz bir muhabbet gibi geliyor diyordu. Sami Paşazade Sezai ise Lucien'in mektuplarını bir kalbin tarihi diye tasvir ediyor ve ekliyordu. Tarihin her sayfası bir olmaz. Bir sayfası zaferler, galibiyetler, diğeri mücadeleler, haksız kazalar, haklı hadiseler, inkılaplarla dolu. Ah bu mektuplar, bu mektuplar hem zalim hem mazlum, hem masum hem mesul. Bunları yazarken yazar ölçüyü ve ahengi bozmayarak büyük bir itaat ve tabiyetle ruhunu dinliyor. Denilebilir ki bu mektupların birçoğunu yazan parmaklar değil ruhun kendisi. Onun için bu yazılar ulviyetinden, güzelliğinden hiçbir şey esirgememiş. Lucien Hanım kendi güzel, kadınlığa mahsus, nazik, müessir, dokunduğu yeri yakar edebiyatıyla ve seven kalbiyle ve bir deha tarafından sevilen maddi ve manevi yetenekleriyle edebiyat tarihine, Dante Beatrice ve Goethe Stein gibi Abdülhak Hamit Lucien ilave etti. Şu satırlarda Kemalzade Ali Ekrem'den. Lucien Hanım pek genç, adeta çocukken Hamid'i görmüş, hemen sevmiş, onun için vatanını, ailesini, her şeyini, her ümidini ve her emelini terk ederek ve ölümsüz bir şairin vefasına sığınarak memleketimize gelmişti. Bu aşk macerası yahut kalp destanı romanlarda okunsa hayal zannedilir. O kadar nadidedir. Sonra ne oldu, nasıl oldu ayrıldılar. Lakin sebebi ne olursa olsun bu hakiki değil görünüşte bir ayrılık idi. Ve 7 sene iki kalbi yakıp kavuran zalim hicranın neticesi Lucien Hanım'a bu enfes mektupları yazdırmak oldu. 30. ayrımın sonu sayfa 420, devamı 31. ayrımda.